Ayrım 10. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 144. Öteki ihbarcı kuru yemişçi. Askeri mahkeme karar metninde ilk ihbarcı ile ilgili bir araştırma yapılmamasını da red gerekçesi olarak saydı. Karar metninde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran 2009 tarihinde e-posta yoluyla ihbarda bulunan ve IP numarası ihbar metni üzerinde bulunan ihbarcının kimliğinin araştırılmaması ve beyanlarının tespit edilmemesi, CMK'nın 170'e 3E ve 174'e 1B maddelerine aykırılık teşkil etmektedir denildi. Kamuoyunun pek bilmediği bu ilk ihbarcının ihbarı, Taraf Gazetesi'nin haberinin yayınlandığı 12 Haziran 2009 tarihinden 17 gün sonrasına denk geliyordu. Ve Albay Dursun Çiçek'in Ergenekon savcılarının karşısına çıkmasından bir gün öncesiydi. Bir gün önce emniyete ulaşan bu e-posta aynı gün Ergenekon savcılarına ulaştırılmış ve savcılar bir gün sonraki sorgularında bu e-postadaki iddiaları babama sormuşlardı. Bu ihbarcının varlığı uzun süre duyulmadı, kimliği de belirlenmedi. Ergenekon savcıları bu ihbar mailini dayanak olarak almış, ancak ihbarı kimin yaptığı konusunda CMK'nın kendilerinden istediği araştırmayı yapmamışlardı. Bu mail ilk ortaya çıktığında harekete geçmiş ve bu ihbarcının kimliğinin belirlenmesi için Beşiktaş Başsavcılığına başvurmuştuk. Sürecin sonuna kadar gelemedik. İhbarcının tam olarak kimliğinin tespitini hala yaptıramadık ama süreç oldukça ilginç. Bu ihbar mailı İstanbul'da bir kuru yemişçinin bilgisayarından gönderilmişti. Ancak bu tespit ısrarlı talepler sonucunda ancak mailin gönderildiği tarihten 20 ay sonra belirlenebildi. Mail'ın babamın ilk ifade vermesinden bir gün önce Süleyman Sarağ'a ait İstanbul Beyoğlu'ndaki bir adresten gönderildiği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİP tarafından mahkemeye bildirildi. İhbarcının bulunması talebi çok önceden yapılmıştı ve ancak ihbarcının IP numarasından araştırma yapılması ve kimliğinin belirlenmesine dönük bu talepler aylarca bekletilmişti. Yargılama sırasında yinelenen talep sonrasında TİP 2010 yılının Aralık ayında mahkemeye yazılı bilgi verdi. Mahkemeye gelen bu ilk yanıtta IP adresinin Amsterdam çıkışlı olduğu belirtildi. Ancak gelen yanıtın yetersiz olduğunu gerekçe gösterip kimlik tespiti yapılması ve ayrıntılı inceleme talebinde bulunduk. Bunun üzerine TİP 28 Aralık 2010 tarihinde ve Şubat ayı ortalarında mahkemeye ulaşan ikinci bir yanıt gönderdi. TİP bu kez 29 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderilen ve oradan Ergenekon savcılarına ulaştırılan ihbar mailinin İstanbul Beyoğlu'nda açık adresi de belirtilen Süleyman Sarağ'ın bilgisayarından gönderildiğini bildirdi. Yapılan araştırma sonucu Sarağ'ın bir kuru yemişçi olduğu belirlendi. Ergenekon savcılarının ilk sorguda babama sordukları hemen tüm soruların kaynağı olarak gösterilen 3 sayfalık bu ihbar mailinde onlarca isim ve bunların birbirleriyle bağlantıları bulunduğu iddia ediliyor. Mailde adını Selim Demircioğlu, takma adını ise Ergenekon olarak yazan ihbarcı kendisinin de bir asker olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin ünlü isimlerini de örgütsel bağlantıları olduğuna dair iddialarla suçlayan ihbarcının mailinde somut bir belge ya da bilgi vermediği de gözleniyor. 20 ay sonra TİB'in kuru yemişçinin bilgisayarından gönderildi bilgisi vermesine karşın bu tür bir mailin bir esnaf tarafından yazılıp gönderilemeyeceği de açıktı. Babam da bu mail'i bu kadar insanı bu kadar ilişkilendirmeyi yapacak bir kişi olamaz. Bu direkt istihbarat biriminin hazırladığı bir ihbar mektubudur. Uydurma beyanlarla bu kadar insanın ismi aynı cümlelerde kasıtlı olarak kullanılmıştır diye yorumladı. Kayıtlar silinmiş. Babamla ilgili ikinci bir ihbar da isimsiz, imzasız bir mektup olarak 30 Eylül 2009 tarihinde geldi. Bu mektubun içerisinde ıslak imzalı olduğu iddia edilen irtica ile mücadele yazısı vardı. Sözde ordu içindeki bir subay olan ihbarcı, ihbar mektubunu Ankara Çukurambar Postanesi'nde bir adi mektupla Savcı Zekeriya Öz adına göndermişti. İhbarcının bulunması için hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Bu postanedeki kamera kayıtları incelenerek ihbarcı belirlenebilirdi. İhbar mektubunun gönderildiği postanenin adını öğrenir öğrenmez aynı gün postaneye gittik. Postanede 2 adet kamera vardı. İstanbul Savcılığı ihbar mektubunun kendisine gönderildiği gün bu kamera kayıtlarını istemeliydi. Bu savcıların göreviydi. Ancak bugüne kadar İstanbul ihbarcıları bulmak için en ufak bir çaba göstermedi. Askeri savcı da ihbar mektubunun gönderildiği gün olan 30 Ağustos 2009 günü hemen postanenin kamera kayıtlarını istemeliydi. Bunun yerine aradan ancak bir ay geçince 30 Ekim 2009'da PTT Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü'ne 2009/834-522 sayı ile bir yazı yazarak ihbar mektubunun gönderildiği gün olan 30 Eylül 2009 tarihine ait 24 saatlik kamera kayıtlarını istedi. Gelen yanıt çok ilginçti. Aynı gün verilen yanıtta sistemde 4 Ekim 2009 tarihi ve sonrasındaki kamera kayıtlarının mevcut olduğu, önceki kayıtların ise silindiği belirtildi. Yani 4 günlük bir gecikme ile bu davanın temelini oluşturan ihbarcının kimliğinin tespiti ya da gerçekten bu PTT'den mektubun gönderilip gönderilmediği konusu aydınlatılamadı. Bu gecikmede savcıların ihmali vardı, verilen yanıt da şüpheliydi. PTT Genel Müdürlüğü'nün 4 günlük bir gecikme ile kayıtları bulamaması manidardı. Tertip işliyor, babamın lehine olabilecek bir delil daha gizleniyordu. Gramaj muamması. Jandarma kriminal bu postaneden gönderildiği belirtilen ihbar mektubu ile ilgili yaptığı ve 16 Mart 2010 tarih ve 2010/105-35-85-122-967 sayılı raporunda zarf ve içindekilerin toplam ağırlığının 95 gram olduğunu kayda almıştı. Zarfın üzerindeki pul bedeli 110 kuruştu. 95 gramlık bir zarfın bedeli daha fazla olmalıydı. PTT Genel Müdürlüğü'nden ağırlıklarına göre gönderici ücret tarifesini aldık. Buna göre 95 gramlık bu gönderinin bedeli 180 kuruş olmalıydı. Burada da bir şüphe oluştu. Gönderildiği iddia edilen ihbar mektubu aslında Ankara Çukur Ambar'dan gönderilmemiş olabilirdi. Ya da böyle bir mektup vardı ancak içinde olmayan bazı belgeler daha sonra emniyette ya da savcılıkta eklenmiş olabilirdi. Bu şüpheden hareketle zarf gerçek değildir, böyle bir gönderim olmadığını düşünüyoruz dedik. Mahkeme PTT Genel Müdürlüğü'ne durumu sordu. Sorarken zaman zaman hata yapıldığı olur mu diye de ekleme yaptı. Gelen yanıt zaman zaman iş yoğunluğu ve dikkatsizlikten personel usulüne uygun ücretlendirme yapamayabilir. Böyle bir durumda varış noktasında yeniden kontrol edilir şeklindeydi. Adeta daha soru sorulurken verilmesi gereken yanıtın ne olması gerektiğine işaret ediliyor, PTT de o yanıtı veriyordu. Ama bu yanıt gerçeğin üstünü örtmeye yetmedi, yetmeyecek. Son sayfada neden inceleme yapılmadı? Askeri mahkemenin kararını etki eden gerekçelerden biri de ıslak imzalı nüshanın son sayfası olan ve Albay Dursun Çiçek'in isim bloğu ve imzasının yer aldığı 4. sayfada parmak izi ve avuç içi izi aranmamasıydı. Mahkeme kararında bu sayfada parmak izi bulunması olasılığının yüksek olduğunu, bu sayfada inceleme yapılmamasının suçun sübutuna etki edeceğini ve mutlak sayılan bir delilin toplanmadığı yorumunu yaptı. Aslında askeri savcılığın bu sayfada da parmak izi incelemesi yaptırmak istediği ancak Beşiktaş savcılarının tahrifat olur gerekçesiyle buna izin vermediği de biliniyordu. Babam belgenin yalnızca son sayfasında yapılmayan parmak ve avuç içi izinin neden yapılmadığını soruyor ve yapılması gerektiğini mahkemeden ısrarla talep ediyor. Makine neden getirtilmedi? Askeri savcılık ıslak imzanın CNC denilen makinelerle atılabildiği iddiası üzerine harekete geçmiş, bizim bu konudaki talebimize yanıt vermek için bu makinelerin temini için çaba göstermişti. Bu makinelerle ilgili başlatılan çalışmalar ve hatta gümrük müsteşarlığı ile karşılıklı yazışmaların yapılmasına karşın savcılık bu incelemesini de yarıda bırakmış ve makinelerin teminini durdurmuştu. Gümrük müsteşarlığı istenilen makinelerin yurda giriş yaptığı ve gümrük işlemlerinin tamamlandığı konusunda askeri savcılığa bir yazı ile bilgi de verdi. Ancak nedense tüm işlemleri tamamlanan makineler askeri savcılıkça alınıp imza taklidi yapıp yapmadığı konusunda test çalışması yapılmadı. İthalatçı firma ile yapılan yazışmalarda makinelerin attığı imzaların gerçek olduğu, gerçek gibi göründüğü, kişinin imzalarken kullandığı kalemi kullandığı ve bu nedenle kalem izleri, lekeler ve diğer kalem izlerinin oluştuğu da belirlendi. Savcılık iddianamesinde bu durumu yazdı ancak makinenin getirtilmesi işlemi tamamlanmadı. askeri mahkeme ret gerekçelerinin arasına askeri savcılığın bu tutumunu da yazdı. Eksik ifadeler. Askeri mahkeme savcılığın gözünden kaçan ya da alelacele hazırlandığı gözlenen ve belki de bu nedenle eksik olan unsurları tek tek dile getirdi. Belgenin bulunduğu iddia edilen avukat Serdar Öztürk'ün bürosunda çalışanların ifadelerinin alınmamış olması ve eksik bırakılan sorgulamayı da eksik deliller arasında saydı. Bu belgenin Serdar Öztürk'te bulunduğu kabul edilerek belgenin kullanılma unsurunda mevcut olacağı belirtildi. Ancak bu belgenin kullanılıp kullanılmadığı yolunda büroda çalışanların ifadesine başvurulmamasının da eksiklik olduğu kaydedildi. Mağdurlar kim? Ve bir ilginç gerekçe daha vardı. Bu mahkeme kararında mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliğinin iddianameye yazılmasının CMK 170'e 3C maddesinin amir hükmü olduğu ancak askeri savcılığın iddianamesinde kimlikler bulunmadığı vurgulandı. İddianame şok etti. Askeri savcılığın bu iddianamesi 20 Mayıs 2010 tarihinde elime geçti. Henüz basına yansımamıştı. İddianameyi birkaç gün sonra babama gösterdim. İlk değerlendirme sonrasında adli müşavirliğe giderek bu iddianamenin çelişkiler ve mesnetsiz yorumlarla dolu olduğunu bizzat söyledim. Verilen yanıt, bizim bu iddianameden haberimiz yok, daha önce hiç görmedik. Askeri yargı bağımsızdır, biz ona herhangi bir telkinde bulunamayız. Savcı kendi inisiyatifini ve değerlendirmesini yapmış. Ancak biz de şimdi okuyunca görüyoruz ki bu iddianame kabul edilebilir değil, baban değerli bir subaydır şeklindeydi. Yandaş basına koz. Bu hukuki hiçbir temele dayanmayan tuhaf iddialarla dolu bir iddianameydi. Bu şekilde basına yansırsa AKP ve cemaat yandaşı basın babamı destekleyip TSK yönetimini eleştiri bombardımanına tutacaktı. Çünkü burada babam yalnız bırakılıp adeta kurban ediliyordu. TSK üst yönetimi ile bağı olmadığı yolunda bir yargıya varabilmek için tek başına hareket etmiş ve bu sahte belgeyi hazırlamış gibi bir algı oluşturuluyordu. Bu belgenin sızdırılması da ihbarcının yapmaya çalıştığı da aslında Dursun Çiçeği değil, TSK'yı yıpratmaya dönük bir stratejinin ürünü. Bu iddianame ile oynanan oyuna katkı sağlanmış oluyordu. Askeri savcı ilk 30 sayfada somut verilerle birçok doğru tespitlerde de bulunmuştu. İddianamenin ilk 30 sayfasını okuyunca sanki Dursun Çiçeği'nin hakkında bir kez daha kovuşturmaya yer olmadığı yolunda bir karara varılacağı sanılıyordu. Oysa sonraki sayfalarda savcı kendisiyle çelişkiye düşüyordu. Madde madde sayılan ve belgenin hukuki değeri olmadığı, Çiçeğin Erzincan'a hiç gitmediği, bağlantı kurmadığı, karargâhtaki bilgisayar ve belge arşivinde bu belgenin izi olmadığı, ayrıca bunların imha edilmesi gibi bir durum bulunmadığı gibi tespitlere bakınca babamın suçlanmasının mantıklı bir nedeni yoktu. Ancak iddianamenin karar bölümünde ne anlama geldiği belli olmayan soyut bir ifade ile, yani terfi edemediği için bu belgeyi hazırlayıp servis etmiştir ifadesine dayanılarak suçlama yapılması tam anlamıyla hukuk skandalıydı. Yalnız mı, birlikte mi? Nitekim benim o tarihte karargâhtan bazı önemli isimlere yaptığım bu yorum ve değerlendirmem doğru çıktı. 13 Temmuz 2010 tarihinde bu iddianame basına yansıdı ve yandaş basında temel yorum Albay Çiçek yalnız bırakılıyor ve üst kademelere bu olayın sıçramaması için mesnetsiz ve somut olmayan kanıtlara dayanılarak askeri yargı Çiçek'i tek başına kurban ediyor şeklinde oldu. Dahası Çiçek artık bizim Dreyfus'umuzdur. Bir albay üstlerinden emir almadan tek başına bunu hazırlayamaz. Albay Çiçek intihara zorlanıyor türünden açıklama ve yorumlar arka arkaya geldi. Sürecin ilerleyen safhalarında belgeyi yayınlayan taraf muhabiri Orgeneral İlker Başbuğ ve Hasan Iğsız'ın da Ergenekon savcılarınca sorguya alınacağını ve tutuklanacağını ileri sürdü. Askeri savcılığın iddianamesi kimilerince Dursun Çiçek'in bu belgeyi hazırladığı kesinleşmiştir diye yorumlandı. Kimileri bu iddianameyi Dursun Çiçek ile davayı kapatmaya çalışıyorlar diye değerlendirildi. Bu yorumların tümü kendi içinde haklılık payı taşıyordu. Çünkü gerçekten böyle bir plan varsa bunu bir albayın tek başına hazırlaması mümkün değildi. Mutlaka bir emir komuta zinciri içinde gerçekleşmiş olmalıydı. Askeri savcılığın hem böyle bir plan olduğunu kabul etmesi hem de tek başına bir kişinin hazırladığını ileri sürmesi hiçbir mantığa sığmıyordu. Ya plan sahteydi ya da gerçekse Çiçek bunu emir alarak hazırlamış olmalıydı. Tabii ki özellikle yandaş basın konunun Çiçek'le sınırlandırılmasını ve kapatılmasını istemiyordu. Dava daha üst makamlara sirayet etmeli, soruşturma genişletilmeliydi. Dahası Albay Dursun Çiçek itiraf etmeli, üstlerinden emir aldıysa bunu da açıklamalıydı. Bu safhada net olarak anlaşılan gerçek bu davanın aslında Dursun Çiçek davası olmadığıydı. Hedef aslında TSK'nın kurumsal kimliği ve üst yönetimiydi. Bu nedenle babam sadece üst yönetime ulaşabilmek için bir araçtı. Ancak babam her defasında benden ne istiyorsunuz, kurumuma iftira atmamı mı? Ben kurumuma iftira atmam. Eğer bir emir almış ve bu belgeyi hazırlamış olsaydım bunu en baştan söylerdim. Tıpkı internet andıcı konusunda olduğu gibi, ama burada öyle bir şey yok, belge sahte demeye devam etti. Askeri savcı vazgeçmiyor. Askeri mahkeme, sivil mahkemenin babamı tutukladığı gün, askeri savcılığın bu iddianamesini yukarıda saydığımız gerekçelerle reddetti. Ancak askeri savcılık, mahkemenin kararında ileri sürdüğü eksiklikleri giderme yoluna gitmek yerine karara itiraz etmeyi tercih etti. Askeri savcılık, itiraz merci olan Hava Kuvvetleri askeri mahkemesine başvurdu. Hava Kuvvetleri askeri mahkemesi itirazı kabul etmedi. Bu red kararının gerekçesi de eksik iddianame düzenlendiğiydi. Ancak askeri mahkemenin saydığı eksikliklerden farklı eksiklikler tespit etti. Hava Kuvvetleri askeri mahkemesinin saydığı esasa ilişkin değil usule ilişkin eksikliklerdi. Ardından askeri savcılık itiraz mahkemesinin istediği eksiklikleri tamamlayarak itirazını yineledi. Bu eksikliklerden biri işlendiği ileri sürülen suç nedeniyle kim ya da kimlerin mağdur olduğuna dair bir bölüm bulunmamasıydı. Askeri savcılık Erzincan dosyasının sanıklarını mağdur olarak işte bu sırada iddianameyi ekledi. Mahkeme düzeltilmiş iddianame ile itirazı kabul etti ve Genelkurmay Askeri Mahkemesi davayı açmak zorunda kaldı. Burada da ilginç ve tuhaf bir durum vardı. Sivil savcılar Dursun Çiçek ile Erzincan dosyasının sanıklarının aynı suçu birlikte işlediklerini ileri sürüyor ve aralarındaki bağı kanıtlamak için çabalıyordu. Askeri savcılığa göre ise Dursun Çiçek tek başına bir junta gibi hareket edip suçu işlemiş ve bundan dolayı Erzincan dosyasının sanıkları mağdur olmuştu. Ama iddianamesinde aralarında bu mağduriyetin nasıl meydana geldiğini de açıklamamıştı. Dursun Çiçek ast-üst ilişkisini zedelemekle suçlanıyordu. Ama mağdur olarak gösterilen isimlerin Dursun Çiçek ile ast-üst ilişkisi de yoktu. Genelkurmay Askeri Mahkemesi ilk duruşma tarihini 20 Temmuz 2010 olarak belirledi. Üniformasını giyemedi. Bu tarihten 3 hafta önce babam tutuklu olduğu İstanbul Hastal'dan alınarak Ankara Mamak Askeri Cezaevine nakledildi. İddialar ile ilgili ayrıntılı bir savunma hazırlamıştık. Babam askeri mahkemede silah arkadaşlarının da canlı olarak duyacağı bir ortamda savunma yapacaktı. Bunu uzun zamandır zaten arzuluyordu ve bu duruşmaya üniforması ile çıkmak istedi. Üniformamı hazırlayın der demez harekete geçtim. Üniforması evdeydi. Ancak kemeri, tören ceketi, apolet ve armaları eksikti. Bir kısmı Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki odasındaydı. Karargaha üniformasındaki eksiklikleri tamamlamak için gittim. Burası bana her zaman sıcak gelmiştir. Daha babamın isteğini söyler söylemez tüm arkadaşlara adeta seferberlik ilan edilmiş gibi babamın üniformasını tamamlamaya koşuşturdular. Eksik parçalar tamamlandı, üniforma temizlenip ütülendi ve hemen mamağa ulaştırdım. Haftalar sonra üniformasına kavuşan babam duygulandı. Ama üniformasını giyip askeri yargıçların karşısına çıkacağını düşünen babamı bir sürpriz bekliyordu. Yönetmelik resmi kıyafetle mahkemeye sevk edilmesini engelliyordu. Kural kuraldı ve o kuralları çiğnemekten kaçınan biriydi. Çok istemesine karşın üniformasını giymedi ama takım elbisesinin içine giydiği beyaz gömleğe, deniz kuvvetlerinin armalarıyla bezeli kravatını taktı ve öylece gitti mahkemeye. Topu Ergenekon savcılarına verdiler. Askeri mahkemedeki ilk isteğimiz yetki ile ilgiliydi. Aynı iddialar fiil ve sebep nedeniyle iki ayrı dava olduğu açıktı. Tarafları, sebebi ve konusu aynı iki ayrı dava olamazdı. Öncelikle bu konu ile ilgili karışıklık giderilmeliydi. İddia edilen suçun askeri mahalde, emir komuta zinciri içerisinde ve asker kişi tarafından gerçekleştiği isnadı açıktı. Bu nedenle yargılama yerinin askeri mahkeme olması gerektiğini vurguladık ve bu konuda hangi mahkemenin yetkili olduğunun belirlenmesi için dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesi gerektiği talebinde bulunduk. Dahası o tarihte askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin gece yarısı operasyonu ile çıkartılan yasada Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için yargılama yerinin askeri mahkeme olması gerekiyordu. Başvuru üzerine askeri mahkemenin dosyayı uyuşmazlık mahkemesine gönderip yargılama yetkisinin kendisine ait olduğunu da belirtmesini bekliyorduk. Ancak öyle olmadı. Askeri mahkeme ne savunma dinledi ne dosyayı uyuşmazlık mahkemesine gönderme talebine olumlu yanıt verdi. Bu konuda sivil yargının askeri mahkemeden önce dava açtığını gerekçe göstererek davanın reddine karar verdiler. Yani sanki bu iddianame hiç hazırlanmamış, iddianamedeki isnatlar hiç yapılmamış ve basına yansımamıştı. Albay Dursun Çiçek'in terfi edemediği için kendi başına böyle bir belge hazırlayıp bilinmeyen bir yöntemle sızdırdığı ve TSK'yı yıprattığı şeklindeki iddia hiç yapılmamış gibi dava kapatıldı. Askeri bir suç isnadı vardı ancak askeri mahkeme bu isnadı görüşmedi, savunmayı dinlemedi, davayı bitirdi. Babamın içinde fırtınalar kopuyordu. Askeri savcılığın iddialarına tek tek yanıt vermek istiyor ama yapamıyordu. Oysa o iddialar ile ilgili basında, özellikle yandaş basında neler söylenmemişti ki? Tümüne yanıt verecekti. Üstelik imzanın sahte olduğunu kanıtlamak için bir de CNC türü ıslak imza atabilen makineyi duruşma salonuna getirmiştik. Daha önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu makinenin marifetlerini göstermiştik. Burada da gösterecektik. Ancak verilen kararla makineyi kullanma fırsatı bulamadık. Bu kararı askeri yargıtaya götürdük. Askeri yargıtay dosyayı karara bağlayıncaya kadar anayasa değişiklik paketi halk oylamasına gitti ve askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan madde de kabul edildi. Bu değişikliği de göz önüne alan askeri yargıtay ilk mahkemenin kararına uydu. Artık dosya tümüyle sivil yargıdaydı. Asker devreden çıktı. Babam için artık yapılacak iş 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda kendisini savunmak ve haklılığını burada kanıtlamaktı. Enerjisini bir buraya yoğunlaştırdı, bir de siyasete. Öyleyse siyaset yaparım. Hastal'daki tutukluluğu sürerken 12 Haziran seçimlerine ilişkin karar alındı. Emeklilik sonrasında kendisine bir yol çizmek için seçimlerde milletvekili adaylığına karar verdi. Bir parti çatısı altında aday olamazsa bağımsız aday olmakta kararlıydı. Ankara Çankaya bölgesinden bağımsız aday olmak için hazırlık yaptı. Askerin yoğun olarak bulunduğu bu bölgede kendisine yetecek oy alabileceğini düşünüyordu. Ancak son anda istifadan da aday olmaktan da vazgeçirdik. Oysa Hasdal'daki koğuşunda istifa ve adaylık dilekçesini bile hazırlamıştı. İstifa dilekçesi. Atalarımızın bize en büyük emaneti olan ülkemizde son dönemde emperyalist güçlerle işbirliği içinde olan bazı odaklar tarafından kendi aydınına, askerine ve gazetecisine yönelik iftiralar ve komplolar insanlığı ve demokrasiyi tehdit eden bir seviyeye ulaşmıştır. İktidarın maşası haline gelmiş bazı kamu görevlileri tarafından masum insanları hedef alan hukuk cinayetleri, yıllar süren tutuklamalarla bir insanlık suçu olan eziyet ve işkenceye dönüşmüştür. Hainler var. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Türk gençliğine seslenişinde vurguladığı gibi iktidar, medya ve adli teşkilat içinde gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olan suç örgütleri iftira ve karalama kampanyaları için sahte bilgi ve belge üretmeye devam ediyor. Yıllarca canı ve kanı pahasına ülkesine ve milletine hizmet etmiş aydınları, sahte delillerle ve dijital terör yöntemleri kullanarak aylarca tutukladıkları, toplumu korkutmaya ve sindirmeye, 90 yıllık cumhuriyeti çağ dışı bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıkları ortaya çıkmıştır. akıl ve bilimin yol göstericiliği ve çağdaş vatandaşlık olgusu yerine cemaat ve biat kültürünü hakim kılmaya çalışan ve milli çıkarları hiçe sayan suç örgütü, sahte planlar, taklit imzalar ve düzmece dijital veriler üreterek masum insanların temel hürriyetlerini, suçsuzluk karinesini, adil ve dürüst yargılanma hakkını elinden almaya, onları yaşanan hukuksuzluklar karşısında çaresizce boyun eğmeye zorlamaktadırlar. Asker olarak hizmet imkanım kalmadı. Bugün yaşanmakta olan sorunun temelinde siyaset, polis ve yargı üçgeni ve bunların sözcülüğünü yapan yandaş medya yer almaktadır. Mevcut yönetim anlayışı değişmediği sürece masum insanları hedef alan hukuksuzluklar adil ve dürüst yargılama ortamına çekilemez. İktidar olmanın gücünü kullanarak hukuk ve yasaları ihlal ederek yandaş yargı ve medya yaratmaya çalışan ve devlet içinde örgütlenen çeteye karşı 35 yıldır şeref ve onurla taşıdığım üniforma ve asker kimliği altında etkin bir şekilde mücadele etme imkanım kalmamıştır. Mücadeleye devam. Masum ve haklı olmanın verdiği güç, her şeyimi borçlu olduğum milletime ve devletime olan hizmet aşkı ile yarım asırlık yaşantımın son dönemine iftiracı ve yargısız infazcıların kamu vicdanını sızlatacak şekilde mağdur ettiği aydınların bir temsilcisi olarak sahte delil üreten ve masum insanlara komplo kuran dijital terör örgütüne karşı mücadeleye devam etme azim ve kararındayım. Dik duracağım. Haksızlığa uğramış bir asker, bazı kamu görevlileri tarafından haince pusuya düşürülmüş bir subay, iftiralarla 2 yılı zehir edilmiş masum bir insan olarak baskılar ve iftiralar karşısında daima dik duracağıma bir kez daha söz veriyorum. Bu ülkenin onurlu insanlarını sahte planlar ve taklit imzalarla aylarca tutuklayabileceklerini ama biat ettiremeyeceklerini göstermek için yüce Türk halkının bize destek vermeye devam edeceğine eminim. Adayım, asker kimliği içinde yasal ve kurumsal tehditlerden dolayı iftiraları kamuoyuna yeterince anlatamadık. Hak, hukuk ve adalet hiçe sayılarak maddi ve manevi değerler ile yasal hükümler ihlal edilerek aylardır tutuklu yargılanan ve psikolojik işkenceye tabi tutulan aydınlardan biri olarak haksızlıklar ve hukuksuzluklarla daha etkin mücadele etmek temel amacımızdır. Bu maksatla 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletime hizmete devam etmek adına milletvekili adayı olmak için 35 yıllık askerlik mesleğimden istifa ediyorum. Çankaya istedi. Yüce Türk milletinin daima zalime karşı duran ve haklıdan yana olan, akıl ve bilim dışında rehber aramayan, Atatürkçü düşünce sistemini ve çağdaş değerleri temel alan sağduyusuna inanıyorum. Bahse konu çağdaş cumhuriyet değerlerinin bir yaşam tarzı haline geldiğine inandığım bölgelerin başında gelen ve 17 yıl ikamet ettiğim ve son 7 yıldır seçmeni olduğum başkent Ankara 1. bölgede yaşayan Türk halkının vekilliğine aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Tepki ve asker oyları. Başta iletişim ve özel hayatın korunması olmak üzere temel hak ve hürriyetleriyle cumhuriyetin değerlerinin ve kazanımlarının tehdit altında olduğunu düşünen, yıllarca bu ülkeye başarı ile hizmet etmiş aydınların, askerlerin ve gazetecilerin iftira ve komplolarla tutuklanmasına ve mağdur edilmesine isyan eden, yaratılan korku imparatorluğuna hayır diyen, duyarlı ve bilinçli bütün insanlarımızı, onları temsilen başlatılan bu mücadeleye destek ve güç vermeye davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Babam aday olmak için kararlıydı. Kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün olan 10 Mart 2010 tarihinden bir gün öncesine kadar ailenin ve yakın çevresinin çekincelerine karşın aday olmakta direniyordu. Türkiye'deki seçim sistemi gereği bağımsız milletvekili seçilmenin zorluğunun elbette farkındaydı. Eski seçimleri seçmen sayısına ilişkin bilgileri taramış ve tahmini olarak alması gereken oy miktarını da kendisine bildirmiştik. Seçilme garantisi elbette yoktu ama o aday olacağım diye direniyordu. İstifa etmeyi planladığı günden bir gün önce İstanbul'a hastala gittim. 12 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu, adaylığının AKP'ye yarayacağını ve muhalefetin oyunu bölmekten başka bir sonuç alamayacağını ısrarla anlattım. Dahası bir sonraki seçimler için hazırlık yapmak, o tarihe kadar hem hukuk mücadelesini sonuçlandırmak hem de siyasi kariyer için çaba harcamak gerektiğini söyledim. Ve güçlükle de olsa ikna edebildim. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 159.